Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeysizdir ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönlü dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yılında insanın sosyal hayatını inşa eden, arkadaşlık ve dostluğunu pekiştiren, kişiyi toplumla barıştıran, kişinin toplumsal anlamda sosyal sorumluluklarının daha fazla farkına varmasını sağlayan ve bütün bunları yerine getirdiğinde de kişinin kendisini daha iyi hissetmesini ve ilişkilerini ve iletişimini daha sağlıklı bir temele oturtmasını sağlayan, dolayısıyla kişinin toplumla olan bağını kuvvetlendiren sosyal yetkinlikleri paylaşıyorum. İkna konusunu işliyoruz. 3 haftadan beri iknanın 4. kısmıyla karşınızdayız aziz dostlarım. İkna kısaca bir bireyin duygu, düşünce ve davranışında kasıtlı ve hedef odaklı bir değişiklik oluşturma süreci. Kişinin inanç, tutum ve davranışında bilişsel ve duygusal süreçler aracılığıyla kasıtlı bir değişim oluşturma sanatı. Dan Brown, bir ele zorla bir şey yaptırmaya çalışırsan seninle mücadele edecektir diyor. Ama bir aklı seninle düşünmesini istediğin şekilde düşünmeye ikna edersen bir müttefikin olacaktır. Dolayısıyla iknada zorbalıkla değil, zorlukla değil, böyle güç çekişmesi şeklinde değil, fiziksel bir mücadeleden ziyade zihinsel bir uyum ve birliktelik esastır. İkna bir kişiyi bir fikre, bir düşünceye ya da bir davranışa evet dedirtme sanatıdır. Dale Carnegie'nin bu konuda çok güzel bir cümlesi var hoşuma giden. İnsanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu vardır diyor. Evet, sadece tek bir yolu, karşımızdaki kişide işi yapma isteğini uyandırmak. Dolayısıyla hani zorlayarak, zorbalayarak, baskı kurarak, onun üzerinde güç ve hakimiyet kurarak, bu zaten zorbalık oluyor. Rabbimizin bu konuda bizi iknanın da daha derin yapısında imanla kendine hidayet yoluna ve cennetine daveti çok önemli bir olaydır. Anlayan insan için tabii. Hani melekleri iradesiz yaratmış. Onlar irade değil, ilahi bir nizama uyarak programlandığı ya da yaratıldığı şekliyle hangi vazifeyle vazifederse onu yapacak bir şekilde yüce varlıklardır. Ama insan verilen iradesiyle aklını kullanarak imanını artırıp Rabbinin o emir ve yasaklarına uygun davranışlarda bulunarak cenneti kazanıyor, ebedi bir hayatı kazanıyor. Bu anlamda hani özgür bırakarak ikna herhalde sanatların en yücesi olsa gerek aziz dostlarım. İkna, karşımızdakine bir şey yapmasının ya da bir fikri benimsemesinin iyi olduğunu anlatarak onu bu konuda inandırmaktır bu açıdan. Birisini bir konuda bir şey inandırmak için de öncelikle sizin güvenilir olmanız gerekiyor. Özü sözü doğru bir insan olmanız gerekiyor. Beyaz yalanlar diye o kadar işin suyunu çıkarttılar ki aziz dostlarım, sanki mahkemelerde avukatların hafifletici nedenleri sıralaması ve hakimlerin de bunu kabul etmesi gibi, artık yalan olağanlaştı sosyal hayatımızda. Sadece sosyal hayatımızda değil, sadece arkadaşlar arasında değil, ailelerde, İş dünyasında, siyasette, eğitimde sanki yalan yeni normalmiş gibi bir algı var. Sanki ticaret hayatında yalan söylemeden, dürüst davranmadan helal kazanç ya da herhangi bir kazanç olmaz gibi bir algı var. Sanki eğitimde işin zaafını söylediğimizde hiçbir öğrenci bulamayacakmışız gibi bir algı var. Sanki siyasette hani bu normalmiş gibi bir algı var. Dolayısıyla bunun biraz değişmesi için de mücadelem. Eğitim hayatındaki o klasik yalanı hatırlayın lütfen. Öğretmenim elektrikler kesikti de o yüzden çalışamadım, değil mi? Yani Türkiye'de elektriğin günde sadece 1-2 saatlerine mümkün olduğu, sürekli kesintilerin uygulandığı dönemler için belki bunda bir gerçeklik payı olabilir. Ama lüks lambasının, gaz lambasının ya da mumun canı mı çıktı aziz dostlarım? Yani çalışmak isteyene bahane yok. Çalışmayacak olan da bahane çok. Dolayısıyla madem ki işin sosyal boyutunu konuşuyoruz, arkadaşlıkta güveni sarsmamak esastır. Güven endeksimiz bir kez zedelendi mi, hani güvenini kaybeden daha neyini kaybetsin diyor, ona itibar kazandırmak çok uzun bir süreç istiyor. Sosyal hayatta güven sadece arkadaşlar arasındaki iletişimde gerekli olan bir çimento değildir. Sivil toplum hareketlerinde de kişilerin STK'lara, vakıflara, derneklere, sosyal hareketlere güveninin de bu pencereden bakılması, incelenmesi lazımdır aziz dostlarım. Benim çocukluğumda cami önlerinde hayra sanat işleri için büyük bir savan, büyük bir sergi serilerek yere bir sergi açılır. Camiden çıkan cemaat de o büyük sergiyi tepeleme parayla doldururdu. Hani 4 kişi bir ucundan tutarak öyle minibüslere koyulan paralar görmüşlüğüm vardır. 70'li 80'li yılların hayır hasenat çalışmalarına baktığımızda halk desteğiyle yapılan birçok büyük eserin, caminin, İmam Hatip Lisesi ve Kur'an-ı Kerim kursunun bu şekilde yapılmış olduğunu görürsünüz. O yıllarda devletin okul yapması yerine halkın toplanarak böyle bir okul yaptığı ve bunu da Milli Eğitim'e bağışlayarak onu İmam Hatip Lisesi'ne çevirdiğini umarım siz de biliyorsunuzdur. Benim şahit olduğum birçok vakada olduğu gibi. Ama 90'lı yıllarda toplumun sivil toplum hareketleriyle olan münasebetlerinde büyük travmalar yaşandı. 2000'li yıllarda sosyal medyanın çarpıtıcı yalan haberleri resmen bir algı operasyonuna döndü. Halk ve sivil toplum hareketleri arasındaki kadim bağ son öldürücü darbede FETÖ'den gelince artık insanlar sadece bir yardım yaparken değil, gönülden destekleyecekleri bir sivil toplum hareketine verecekleri destekte bile ona şüpheyle yaklaşmaya başladı. Hatta onun varlığına bile, hani para vermese, bağış vermese bile onun varlığına bile böyle nefretle yaklaşmaya başladı. Hani para vermek, güvenmezsen vermezsin, geçersin. Bir gönüllü olarak çalışacaksın, o hareketin içine girmezsin, geçersin. Ama iş şuna döndü, onlar olmasın artığa döndü. Ve sivil toplum hani halkın desteğini alacakken halkın bu konuda karşısındaki direnciyle mücadele etmeye başladı. Elbette her cemiyet, cemaat ve meslek grubu içerisinde onu suistimal edebilecek kişi ve çıkar grupları vardır, olacaktır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanı başında 70 küsur münafığın olması bunun en büyük ispatıdır aziz dostlarım. Zaten başarı işte bu içten fesat insanlara rağmen bir davayı başarıya ulaştırabilmektir. İmtihanın esası sanırım budur. Bu açıdan arkadaşlıklarımızda, sosyal hayatımızda bir taraf güvenilir ve emin olurken onu suistimal etmeye çalışacak güvenilmez insanlar, arkadaşlar, gruplar elbette olacaktır. Yoksa biz nasıl sevap toplayacağız aziz dostlarım? Bazen sabırla, bazen kötülüğe iyilikle, bazen mahrum edene ihsan ederek, bazen görmezden gelerek, bazen affederek, bazen sineye çekerek, bazen sindirerek ilişkileri sürdüren, yöneten ve idare eden taraf olduğumuzda Rabbimizin rızasını kazanma ihtimali, kötülüğe kötülük yapıp, intikam alıp, hat bildirip böyle kırılgan olduğumuz durumlardan çok daha yüksektir diye düşünüyorum acizane. Aziz dostlarım, iknayı konuşuyoruz. Bu önemli olay sadece güvenle alakalı değildir. İşin içerisinde ahlak da vardır. Edward Murrow, ikna edici olmak için inanılır olmalıyız diyor. İnanılır olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için de dürüst olmalıyız diyor. Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte'un sosyal sürdürülebilirlik raporunda iknanın ahlaki sınır içerisinde yapılmadığında güven erozyonuna yol açtığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla güven celbedecek samimiyet gibi, şeffaflık gibi, adaletli davranış gibi iknayı destekleyen ahlaki yardımcı ilkelere ihtiyacımız var. Aziz dostlarım, nasıl ki ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz de iknada önemli, aynı şekilde ne yaptığınız kadar onu nasıl yaşayarak yaptığınız da çok önemli hale geldi. Dolayısıyla insanlar ne yaptığınıza değil, nasıl yaşadığınıza da bakıyor. Bir STK yöneticisi düşünün lütfen. Sosyal hayatı daha yaşanılabilir kılmak için, toplumun yoksul kesimindeki refahı artırma çabasında sürekli çalışan bir STK yöneticisi. Ama kendi hayatı aşırı lüks içerisinde ise, çalıp çırpmasa bile, helalinden kendi şirketinden kazanıp harcasa bile, hatta kılı kırk yapıp STK'da asla en küçük bir izzet ikram, böyle bir menfaat kullanmasa bile, bir çay bile içmese bile mesela, bu aşırı lüks ve israf içindeki yaşamı ahlaki olarak tasvip edilmeyecek ve dolayısıyla yaptığı faaliyetlerde sivil toplumun yüksek oranda desteğini alması pek mümkün olmayacaktır. Toplumda Japonya veya Kore gibi daha nazik, saygılı bir yapı inşa etmeye çalışan bir STK'nın yöneticisini düşünün. Bu yönetici maço ve mafyavari tavırlar içerisinde yaşıyorsa, katıysa, kabaysa, konuşmasıyla, davranışıyla, onu yürüttüğü faaliyetler de çok desteklenen bir harekete asla dönüşmeyecektir. Çünkü ne yaptığına değil, nasıl yaşadığına bakılan, hele hele sosyal medyanın kameraları, objektifleri tamamen bize odaklanmış durumdayken, bu çok daha toplumsal bir algıyla kabule dönüşmeyecektir. Hindistan'da Gandhi'nin yoksul, basit ve israfsız hayatı, o kendi dokuduğu kumaşla geleneksel Hint dohotisi giyerek gezmesi, yalın ayak tüm Hindistan'a dolaşması, bir tuz için 400 kilometre İngilizlere kafa tutması, meydan okuması, yoksul halk kitlelerinde geniş bir kabul ve destek görmüştür. Yani taban dediğimiz bir şey vardır böyle. Piramidin en alt tabakası. Geniş halk kitlesinde, buna taban diyoruz biz, illa piramidin altı üstü derken hani şey, haşa, insani açıdan altı üstü yoktur. İnsan en yüce varlıktır. Allah'ın indinde takvasıyla onun en razı olduğu, en muteber, en böyle üstün mertebeli kul, o takvada ileri giden, takvası tam olan insandır. Yoksa geliriyle, maaşıyla, ünvanıyla, soyuyla, sopülense bile değil üstünlük Allah katında. Dolayısıyla ya da nesepler, soyla, sopla, milliyetle, tabiyetle değil. Dolayısıyla hani o geniş halk tabanında onay, kabul ve destek görmesi oradaki o yaşam tarzıyla alakalıdır. Menandros'un yine böyle bir cümlesi var. Seyircileri ikna eden, diyor, konuşmacının sözleri değil, karakteridir. Dolayısıyla hani o iyi karakter, iyi ahlak, bu açıdan elbette ne yaptığınız önemli ama nasıl yaşadığınız da çok önemlidir demek istiyorum. Sosyal hayatta ikna kelimelerden çok toplumsal bağı ifade eder. Zaten programın başında da söylediğim şekliyle bütün bu sosyal yetkinlikler toplumla olan bağımızı kuvvetlendirmek içindir. Kişinin toplumla olan aidiyetini artırma mücadelesi veriyoruz. Onu artırdığımızda kişi çöpü yanlış çöpe atmaz. Organikleri organik çöpüne atar, kağıtları kağıda atar, plastiği plastiğe atar, camı ayrıyeten cam dönüşümünde ya da tekstil atıklarını tekstil alakalı bir yere atar. Dolayısıyla hani en basitinden çöple alakalı sorumluluğunu bile yerine getirir. Bu toplu taşımadaki sevgi, saygı, ahlaki kurallara uymak ya da eğer bir okula gidiyorsa o okulda kendine yapılan yatırımı tam hakkını vermekle alakalı çalışmak ya da bir şirkette çalışıyorsa orada çok iyi bir eleman olmak ya da bir ülkede yaşıyorsa o vatanla olan bağ, aidiyeti sebebiyle oranın kalkınması için mücadele etmek gibi. Dolayısıyla o bağ, o aidiyet kuvvetlendiğinde kişinin kendini gerçekleştirmesi, kendinden bekleneni yapması, dolayısıyla sorumluluk sahibi olması da çok yüksek bir oranda gerçekleşir. Yani bütün derdimiz aslında basit bir ikna değil, toplumsal bağı güçlendirmek. Özellikle sosyal yetkinlikleri konuştuğumuz 2025 yılında asıl meramımızı bunun için anlatmaya gayret ediyoruz. Sosyal hayatta bu toplumsal bağ, iknanın gerçek anlamıysa nezaketle dinlemek, samimiyetle konuşmak, içtenlikle bakmak, baktığımız bir şeye, gözümüzün böyle göz bebeğimiz gülercesine, ahlaki zirvede yaşamak ve sorumlulukla davranmak, bu bağın hani nasıl ki göbek kordonuyla bağlı küçücük o fetüs cenin anne karnında, anne rahminde 9 ay 10 gün besleniyor, büyüyor ve doğuma hazır hale geliyor. Aynen kişinin o toplumsal bağı, aidiyeti artmış bir şekilde güçlü bir bağsa kişi toplumdan beslenecektir. Toplumdan beslenen bir şey de bir birey de bir kişi de topluma zarar mı verecektir? Hayır. Mutlaka ona faydalı işler yapacaktır. Dolayısıyla bu da toplumsal olarak kalkınmamızı, toplumsal olarak gelişmemizi, ülkesel olarak da gelişmemizi sağlayacaktır. Harry Mills ikna etmenin altın kuralı diyor. Başkalarını onların sizi dinlemelerini istediğiniz şekilde dinlemektir. İnşallah gelecek ay dinleme sanatı kitabım çıkacak. Dinlemeye çok vurgu yapıyorum programlarımda. Eylül ayı bu açıdan benim için çok önemli aziz dostlarım. Dualarınızı beklerim. Türkçe'de ilk telif eser olacak inşallah dinleme sanatı. Bu konuda daha evvel dinlemeye özel bir kitap yazılmamış olması bir yürek acımdır. Ama inşallah Türkçe'ye bir eser kazandırıyoruz dualarınızla. Dolayısıyla hani empatinin zaten altın kuralıdır bu. Sana yapılmasını istediğini karşıdaki kişiye yapma. Sana nasıl davranmasını istiyorsan karşıdakine öyle davran diye buyurmuş Allah Resulü. Burada da ikna etmenin altın kuralını Harry Mills böyle ifade ediyor. Başkalarını onların sizi dinlemelerini istediğiniz şekilde dinlediğinizde ikna zaten altyapısal anlamda, gönül anlamında, duygu anlamında, akıl anlamında gerçekleşmiş oluyor. En son kısmında da son bitirici hamleyi zaten o fikrinizi ifadeyle ya da karşıdaki kişinin o fikri kabulüyle sağlamış oluyorsunuz. Bu bağ aziz dostlarım, bu toplumsal bağ aidiyeti artırdığımızda, bu dinlemeyle olur, sevgiyle olur, saygıyla olur, bakıştaki samimiyetle olur, kalpteki ihlasla olur, bir şekilde olur. Bu bağ daha güçlü bir toplumsal dokunun inşa edilmesini, dolayısıyla şöyle düşünün, hiç bilmiyorum bir briket yapılma sürecini gördünüz mü? Küçücük böyle 2 metrekarelik bir alanda elektrikle çalışan bir presleme makinesi vardır. Briketin çimentoyla karıştırılmış o küçük taşlarla şey malzemesi gelir, kalıba koyulup el koluyla aşağı indirip o presler onu, biraz da vibrasyonla, titreşimle baskılar, sonra o çıkar, kalıptan çıkar. Kalıptan çıktığı anda onu bir binaya koyduğunuzda tuz buz olur. Onu birazcık güneşte bekletip arada da sulayarak katılaşmasını, donmasını temin etmeniz gerekiyordur. İknanın da böyle bir süreç istediği çok aşikar. Yani hemen bir dakikada olan bir bağdan bahsediyorsak, İşte anne karnındaki ceninin nasıl 9 ay 10 günde inşa edilmesi, yaratılması gerçekleşiyor. Hani bu da bir dakikada olacak, böyle hemen boyacı küpü değil ki batır çıkar derler ya, bir süreç ister. PricewaterhouseCoopers'ın yine bir danışmanlık şirketi Trust in Business, iş dünyasında güvenin önemi araştırmasında kurumlara duyulan güvenin azalmasının bireylerin, kişilerin karşılıklı etkileşimlerinde de benzer bir erozyona yol açtığını ortaya koymuş bu rapor. Bugün sivil toplum hareketlerinde kurbanından fitresine, zekatından sadakasına kadar talip olunan her hayır hasenatın yüksek vebaline uygun bir sorumluluk ve hassasiyetle davranmamız şarttır bu yüzden. Kur'an-ı Kerim'de iki peygamberin çok enteresan vakaları var, yaşantısı var. Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu kısa şeylerini size bahsetmeme lütfen izin verin. Bakara suresi 260. ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu şekliyle, hani bir zaman İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Şimdi aziz dostlarım bu çok önemli. Hani İbrahim'i iman deriz ya, sorgulayarak, aklını kullanarak, hani yıldızları, ayı, güneşi, hani bu benim Rabbim mi, ben böyle batıp çıkanlara iman etmem, inanmam diyerek, bütün onları yaratan, o varlık alemini yaratan Rabbe olan imanını perçinleyen İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyoruz yani. Ateşin esenlik olduğu, ateşin yakmadığı İbrahim'den bahsediyoruz aziz dostlarım. Putlara karşı bir kavminin karşısına çıkıp tek başına onları paramparça eden ve en son baltayı da büyük puta asarak soranlara, ya herhalde o büyük put öbürlerini kıskandı yaptı, bir bakın bakalım sorun diyerek onları aciz bırakan, onlar da kendi kalplerinden, ya hakikaten bu put en büyük putumuz ama bir öbür putları kıracak kadar bile gücü yok. Biz bir de insan olarak buna tapıyoruz diye kısa bir böyle gidiş geliş mavi ekranı görüp ama tekrar nefisleri, şeytanları galebe çaldığında tekrar inkarlarında, azgınlıklarında giden o kavme tek başına mücadelesini ortaya koyan İbrahim'den bahsediyoruz. İşte o İbrahim Aleyhisselam bir zaman Rabbine diyor ki, Rabbim bana ölüleri nasıl dirildiğini göster. Allah da ona yoksa inanmıyor musun deyince, hayır elbette inanıyorum Rabbim, ancak kalbimin tatmin olması için bunu istiyorum cevabını veriyor. Etatmayınne kalbi. Cenab-ı Hak da öyleyse diyor, dört kuşu tut, onları kendine alıştır, yani anla gerçekten o dört kuşu tanı. Sonra onları parçalayıp karıştır, ver bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları kendine çağır. Göreceksin ki sana koşarak gelecekler. Bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir buyurmuştu. Bu 260, Bakara 260'ta anlatılan bu vakaya benzer bir olayı Hazreti Musa Aleyhisselam'da yaşıyor. Onunla Araf 140. ayet-i kerimeden bakalım. Rabbimiz şöyle anlatıyor bu olayı da. Musa belirlediğimiz vakitte Tuğra gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbim ne olur bana kendini göster, sana bakıp göreyim dedi. Cenab-ı Hak ise, beni burada ve dünya gözüyle asla göremezsin ama şu dağa bak, eğer o yerinde durup karar kılabilirse sen de beni göreceksin dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde, sen ne yücesin Rabbim. Dünya gözüyle zatını görme isteğinden dolayı sana tevbe ettim. Ben yüce zatının asla görülemeyeceği ancak esma ve sıfatlarının tecellisinin seyredileceği gerçeğe iman edenden ilkiyim diye yalvardı. Aziz dostlarım, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kalplerinin mutmain olması ile ilgili Rablerine münacatları bize bu konuda rehber olmalı. İknayı konuşuyoruz sizinle. Hani peygamber bile olsa kalplerinin mutmain olma ihtiyacı imanlarını artırmaya vesiledir çünkü. Jane Austen, inanmadan ikna olmak akla da iltifat sayılmaz diyor yani. Hani evet imandır ama İslam'a biz ne deriz? Akıl dini deriz değil mi? Yani aklın bütün unsurlarını çalıştırdığınızda gideceğiniz yer yine Rabbin varlığı olur. Yeter ki onu uygun şekilde kullanın aklı. Bugün bir STK'da bağışçılar olarak veya onun gönüllüleri olarak hesapları görmek istesek acaba yönetimlerin tavrı ne olur? Teknolojinin zirve yaptığı şu günümüz dünyasında birçok vakıf hala kurbanını online olarak canlı yayında kesim ve dağıtımını yapmaktan aciz aziz dostlarım. İtimat kontrole mani değildir. Kontrol etmem güvene aykırı bir şey değildir. Zaten ikna kurumsal anlamda her an denetlenebilir olma halini korumakla mümkün olur. İmaj dediğimiz o kurumsal denetlenebilirlik, o kurumsal imaj, o gerçekten kurumsal bir şirket olabilme, kurum olabilme, biz haddi zatında başlı başına bir kurum olabilme de buna bağlıdır. Bazen sosyal medyada ya da bizzat giderek gördüğümüz restoranlar oluyor. Kapıda böyle kocaman bir yazı yazıyorlar. Mutfağımızı görebilirsiniz, içeri buyurun diye. Yani demek istiyorlar ki yemekler tam da istediğiniz gibi hijyen ve temizlik ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanıyor. Ağız tadımız elbette önemli ama içeri gelip bir bakın, görün. Kalbiniz de mutmain olsun. Kalbiniz mutmain olarak yediğiniz bir yemekte çok daha ağız tadı, lezzet ya da şifa ortaya çıkacaktır. Böyle bir yazının olduğu restoranda bir düşünün. Siz tam mutfağa girmek üzereyken görevliler, efendim şu anda mutfak müsait değil, yarım saat sonra görebilirsiniz dese ne hissedersiniz? Hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Demek ki hani özü sözü bir olmak da burada. Ya öyle yazmıştın, şimdi de beni içeri koymuyorsun değil mi? Ya da böyle bir yazının olmadığı bir restoranda siz mutfağı görmek istediğinizde hayır olmaz giremezsiniz diyen bir görevliye ne derdiniz? Ya da yemeği orada yer miydiniz? Dolayısıyla sosyal hayatımızda ikna sürecine başlamadan önce muhakkak açık iletişim ve tutarlılık göstermek, özü sözü bir olmak bu açıdan çok önemli ve işe yarar kesinlikle. Aristoteles öyle demiş. Her kim ki her şeyi kendi anlar en iyi kişidir. Allah öyle bir anlayışta bize fehmimizi artırsın, idrakimizi, şuurumuzu artırsın. Müdrik kılsın bizi yani, şuurlu kılsın. Her kim ki diyor her şeyi anlar kendi, her kim ki her şeyi kendi anlar en iyi kişidir. Kim ki doğru sözle ikna olur o da iyidir diyor. Ama kim ki ne kendi anlar ne de kulak verir başkasına, işte o işe yaramaz bir adamdır diyor. İnşallah böyle bir insan olmayalım aziz dostlarım. Her şeyi kendi kendimize anlamamız da tabii mümkün değil. Onun için başkalarının araştırmasına, başkalarının çalışmasına ihtiyacımız var. Ama özü sözü bir doğru sözlü kimselerle birlikte olduğumuzda onlara inanmamız da önemli. O da iyiliğin bir özelliği, bir parçası. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında az sonra İkna'nın bir başka bölümüyle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında İkna'yı konuşmaya programın ikinci yarısında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden programımıza hoş geldiniz efendim. İkna'nın karşı tarafı iknadan evvel kendinizi karşı tarafa takdimle alakalı, dolayısıyla güvenilir bir insan olmakla alakalı, ahlaklı, tutarlı, dürüst bir insan olmakla, temiz bir insan olmakla alakalı olduğunu söylemiştik. Deloitte'un 2024 Z jenerasyonu araştırmasında genç kuşakların para kadar anlam ve etki aradıklarını ortaya koyuyor. Aziz dostlarım, bu kuşaklar samimi bir değer önerisi sunan davetlere, projelere, sivil toplum hareketlerine, vakıflara, derneklere, şirketlere, kurumlara daha fazla itibar ediyorlar. Onların projelerinde daha fazla katkı sağlıyorlar. Onlarla bağlarını daha fazla kuvvetlendiriyorlar. Yani para, ödül ya da sosyal haklar yerine karşımızdaki kişiyi insan yerine koyarak ona değer vermek, bu bir. Ama yaptığımız işleri de değerli kılarak çok değerli bir proje yapmak. Mesela şu anda canımız yanıyor, ormanlarımız yanıyor. Türkiye'de sivil toplumun yapacağı hareketlerde evet elbette ekonomik açıdan mutfağın yangın yerine döndüğü, gıda terörünün dört bir tarafı saldığı günümüz Türkiye'sinde. Yani bir türlü ben ekonomi okudum, hani uluslararası ilişkiler okudum, kamu yönetim okudum ama Haluk Kastakoğlu hocam ODTÜ'de onun en değerli öğrencilerinden bir tanesiydim. Birinci sınıftayken aziz dostlarım 24 tane ekonomiyle alakalı, iktisat işletmeyle alakalı kitabım vardı. Yardımcı kaynak, internetin olmadı. 1984-85 yıllarını söylüyorum. Hani bunu efeye kafa yoran, bu konuda seminerlere, sempozyumlara, kongrelere katılan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Anlamak mümkün değil. Çözülmemesini anlamak da mümkün değil. Hani Iğdır'da Türkiye'nin en kaliteli, Malatya'da da bir cinsi var galiba şu anda. Musa Beyli mi tam hatırlayamadım Malatya'daki adını ama Iğdır Kayısı'sı dediğimiz şekerpare. Ya işte bir sürü gördük sosyal medyada dalında 1 lira toplanmadı falan diye ağlanan bir dönemde İstanbul'da 680 liraya kayısı etiketi gördük. Yani bunu anlamak mümkün değil. 1 lira diye domatesi, biberi, karpuzu gördük. İstanbul'da 70-80-90 lira etiketler gördük. Dolayısıyla elbette hani beslenme, gıda çok önemli ama canımızın yandığı, ormanlarımızın yandığı, ekonomik olarak, imaj olarak, ülke olarak, değer olarak, bir de yerleşim yerlerine de geliyor. Hani sivil toplumun bu konuda böyle büyük bir hareket başlatması, ne eksiğimiz varsa bunun tamamlanmasıyla alakalı, iş dünyasının, akademisyenlerin, halkımızın elini taşın altına koyması, bu konuda bir daha canımız yanmasın diye tedbirlerin alınması, dolayısıyla bu bir anlamdır hani. Elbette genç kuşakların iş sahibi olmasıyla alakalı, yeni yatırımların yapılmasıyla alakalı, gıdanın ulaşılabilir olmasıyla alakalı, bunlar da çok çok değerli. İşte bunların hepsi birer anlam. Hangi tarafından tutarsanız, hangisini ihya ederseniz Rabbimiz emeği asla sayenizi boşa çıkartmayacaktır. Bu konuda kim ki alın teriyle helal bir ter akıtmıştır, helalinden en yüksek çarpanıyla katma değerini alacaktır. Dolayısıyla anlam da burada çok çok önemli. Aziz dostlarım, Ernst & Young'ın yine danışmanlık şirketi 2024 Global Integrity Raporu'na göre belirsizlik dönemlerinde ahlaki davranışın hem kurumlar hem de bireyler arasındaki etkileşimlerinde güvenin temeli olduğunu vurguluyor. Korona dönemini lütfen bir hatırlayın. Birçok kuruluş çalışanlarına maaş bile veremeyen bir durumdayken Ahmet Yüce Bey o küresel kriz döneminde bile 11 maaş ikramiye vermişti Sukoda Türkiye çalışanlarına. Hani ondan sonra da takip ettim kendisini. Ben ilk o dönemde tanımıştım. 17 maaş, 15 maaş, 19 maaş ikramiye verdiği dönemler oldu. Yani bahane bulmadan, bir olayın ardına sığınmadan olayı kendi ahlaki gücünüzle çözmek bahaneye sığınmaktan çok daha iyi bir imaj ve etki oluşturuyor. Hazreti Ali Efendimiz onun için zaten mazeret sadece güçsüzlerin, zayıfların, korkakların sığındığı bir limandır diye buyurmuş. Eski denizcilik şeylerinde düşünün. Hani korkaksanız, Piri Reis gibi bir stratejiniz yoksa, karşınızdaki kişiyi güçlü görüp liman liman sığınak arayıp kaçacaksınızdır yani. Öbür türlü kendinize güveniyorsanız kendinizden 10 kat büyük bir donanmaya bile saldırabilirsiniz. Burada tabii ki hocam ama küresel kriz, global salgın filan diyenleriniz olabilir. Elbette etkisi vardır başımıza gelen bir olayın. Ama buna %10, %90 dengesi deniyor. Başımıza gelenlerin hayatımızdaki etkisinin %10 olduğunu söylüyor araştırmacılar, bilim insanları. %90 onu nasıl yorumladığımız, onu nasıl geçtiğimiz, onu nasıl çözümlediğimiz. Dolayısıyla tüm suçu koronanın, salgının, pandeminin üstesi üzerine yıkamayız. Sizin ihtiyatlı olmanız, tedbirli olmanız, önlemlerini almış olmanız gerekmez miydi? Kurumlar biliyorsunuz zor durumlar için iki fon oluşturur aziz dostlarım. İkisi de muhtemel borçları vaktinde zamanında ödeyebilmek içindir. Bunlardan birincisi kıdem tazminatı fonudur. Bu çalışanlarınızın hakkı. Bu fonu doğru ve etkili kullanarak çalışanlarının kıdem tazminatlarını hakkaniyetle öderler. Bu fonu oluşturan iyi kurumlar, güzel kurumlar, sorumluluk sahibi kurumlar. İkincisi de ihtiyat akçesi fonudur. Bu da zor zamanlarda kullanmak üzere ayrılır. İşte yok dolar böyle oldu, döviz böyle oldu, korona şöyle oldu falan. Senin ihtiyat akçen varsa onu alıp yerli yerince kullanırsın. Hatta bunun şöyle bir etkisi de var ekonomik anlamda. İhtiyat akçesini bol tutan, kendi hayatını biraz böyle standartize ederek, aşırı lükse, israfa kaçmadan fonu büyüten kurumlar zor zamanlarda ellerinde nakit olduğu için çok daha hızlı büyüyorlar. Yatırım olarak, işletme sermayesini doğru kullanarak, şirket satın alarak, makine teçhizat parkını yenileyerek ya da ham maddeyi çok daha uyguna %50-60 indirimle ham madde alan dostlarım oldu danışmanlık yaptığım şirketlerde. Onlar açısından da bunu çok olumlu, ülke açısından da hayrımıza bir faaliyet olarak görüyorum. Dolayısıyla tedbirli olmak sizi çok daha etkili bir hale getiriyor. Bunlara rağmen, yönetimin elinden geleni yapmasına rağmen olabilecek şeylerin yükünü ondan sonra krize, salgına, pandemiye başka bir şey yıkabiliriz. Ama biz daha ilk dalgada yıkılıyorsak o zaman durup bir düşünmemiz lazım. Ağustos ayı içerisinde biliyorsunuz Japonya, Rusya bölgelerini çok etkisi altına alan 8.8 şiddetli bir deprem oldu. Bizde de 6.1, 6.2 şiddetli bir deprem oldu. Hani bizde bina yıkıldı, İnsanlar altında kaldı, böyle büyük bir şebekeler çekmesi hale geldi. Hani böyle bir kriz, bir kaos bilmem ne, adamlar hayatına devam etti. Dolayısıyla hani depremde bile doğal bir afettir. Bak şimdi bu kelimem bile yanlış oldu yani. Deprem doğal bir afet değildir. Doğal bir durumdur sadece. Bir doğa hareketidir deprem. Onu afet haline getiren depremi hazırlıksız olmamızdır. Sel de öyledir. Hani normal doğal hayatta sel de olur, yangın da olur, ondan sonra şimşek de çakar, yıldırım da çakar, çok afat düzeyinde dolu da yağar. Yani arabanızın üzerinde otomatik açılan bir sensörlü şemsiye varsa arabayı koruyan, isterse limon büyüklüğünde, isterse ceviz büyüklüğünde dolu yağsın yani korur yani. Ama hazırlıksızsanız, hani bazen böyle bir öngörde bulunuyor meteoroloji, İstanbul'da gördük yani birkaç dönem bunu, insanlar halıyla kilimle kapladı. Ne gerek var? Hani arabanın üstünde böyle bir tuşla açılan çok güzel şeyler görüyorum ben yurt dışında. Olabilir, yapılabilir. Ya da böyle şişme bir balon gibi düşünün. Uzaktan kumandayla arabayı hemen o balonun korumasını alabiliyorsunuz. Yani tedbirli olduğunuzda o doğa olayı afete dönüşmüyor. Deprem afeti olmuyor, deprem olayı oluyor, deprem oluyor ve geçiyorsunuz siz. Bütün ekonomik krizlerde böyle, hani ekonominin şöyle ya da böyle olması krizi oluşturmaz. Sizin tedbirsiz olmanız o krizi oluşturur. Bunu aynı Naim Süleymanoğlu, rahmet olsun, 187,5 kilo kaldırıyordu. 187,5 kilo düşünün, sikmede, koparmada. Bir çimento paketi 50 kilo aziz dostlarım. Hani onu bile zor kaldırırız. İki çimento 100 kilo, onu imkansız değil mi? Ama ben görüyorum inşaatlarda onu beline, tabii sikme ve koparma şeklinde kaldırma kaltere has bir şey. Ama 3-4 tane çimento şeyini, torbasını sırtında uygun bir şekilde koyarak merdivenleri çıkan ustalar görmüşlüğüm var yani benim. Dolayısıyla hani 50 kilo 100 kilo bir insanı yıkmaz. 50 kilo ve 100 kiloya dayanıksız zayıf kaslar yıkar. Bizim hazırlıksız olmamız yıkar. Deneyimsiz olmamız yıkar. Bir de onun bir kaldırma şekli vardır yani. O inşaat ustası dostlar, Ya da böyle Karaköy'de duba dediğimiz çok özel taşıyıcılar vardır. Böyle belli bir teknikle taşırlar yani. Onun bir tekniği vardır yani. O tekniğe uygun davranmamak vardır yani. Hani zor ders yoktur, tembel talebe vardır derler ya. Dolayısıyla burada da ağır yük yoktur, zayıf kas vardır. Kasımızı geliştirdiğimizde ekonomik olarak, duygusal olarak, fiziksel olarak, bilişsel olarak her türlü bütün kaslarımızı geliştirdiğimizde hayata çok daha böyle tedbirli, temkinli başlamamız ya da devam etmemiz mümkün olacak. Selvi Gökçen, hayatta başarılı olan insanların diyor en önemli özelliği kolay ikna edilebilmesidir. Muhatap oldukları insanları kolay ve derinden ikna edenler zor olduğu zannedilen birçok işi daha kolay yapabilmektedir. Yani başarılı insanlar kolay ikna edebiliyor. Yani bu özellik onların az evvel söylediğim gibi programın ilk yarısında yaşam tarzlarıyla, yaşam stilleriyle, güvenilir olmalarıyla, özü sözü biri olmalarıyla, ahlaklı olmalarıyla, şeffaf olmalarıyla birçok özelliklerle. Dolayısıyla burada çok önemli bir şeydir aziz dostlarım. Yani aile hayatında da evlilik ikna ile başlar. Hani aşkınızı ifade edersiniz. Hüsran da olabilir sonu. Karşılıksız da çıkabilir. Bir aile de kurabilirsiniz. Evlendikten sonra bir çoluğa çocuğa karışmakla alakalı yine bir ikna sürecidir. Eşiniz ya şimdi olmaz diyebilir, vakti değil diyebilir. Bu dönemde şimdi o çocuğa bakamayız diyebilir. Bir sürü şey. Çocuğunuzu okula göndermekle alakalı, onu yetiştirmekle alakalı, çocuğunuzu evlendirmekle alakalı, onun toruna kavuşmakla alakalı. Her sürecinde hayatın yani. Sosyal hayat da böyledir. İkna hayatımızın her alanında. Hani bugün sabahleyin yataktan kalkmanızla alakalı bile, namaza kalkmanızla alakalı bile, bir abdest almanızla alakalı bile, Ramazan geldiğinde oruç tutmanızla, kurban geldiğinde kurban kesmenizle, dinin her bir yükümlülüğünü yerine getirmenizle alakalı ya da sorumlu olduğunuz her bir vazifeyi yerine getirmenizle, sizden beklenen bir şey yapmanızla alakalı her adımında ikna dediğimiz o yakıt ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla ister sosyal hayatınızda, isterse aile hayatınızda yaptığınız önerinin karşı tarafta bir kayıp ve dezavantaj oluşturmayacağını ikna etmeniz, karşının da bunda bir çıkarı olduğunu ya da kazançlı olduğunu ispat etmeniz gereklidir. Bugün aile içerisinde miras kavgalarının, mahkemelerdeki itiş kalkışların, sonu yaralanmak ya da Allah korusun ölümle biten saldırıların aile içerisinde en büyük sebebi işte bu tek taraflı kazanç üzerine kurulu. Rabbena hep bana, nalıncı keseli gibi kendine yontan, empaten yoksun çıkarcı, hep kazan kazan kazancı kişilerin o menfaatli ya da menfaatperver anlayışı ya da anlayışsızlığı esastır. Adaletli ve hakkaniyetli olmak, adaletli ve hakkaniyetli davranmak, empatik davranmaksa bunun ilacıdır. Allah'ımız hiçbir kaide ve kuralı ile hiçbir kişiyi zorda ve darda bırakmaz. Şeriatın tüm kuralları hem toplumun hem de kişinin hayrı ve iyiliği içindir. Rabbim uymaklığımızı ve onun emirleri doğrultusunda yaşamaklığımızı nasip eylesin. Bu haftalık da bu kadar diyelim aziz dostlarım. İkna ile ilgili daha size anlatacaklarım var. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.